Ayrım 6.
Yamaca kurulu bir evde yaşadığı ve dalgaların yükselip evlerini yuttuğuna dair kabuslar gördüğü çocukluk günlerinden beri denizden korktuğu için yelken dersleri almış. Şimdi de uçuş dersleri almayı hayal ediyor. Kendisine sabahları daha erken kalkma ve güne daha fazla macera sığdırma sözleri veriyor. Bütün başarısına rağmen idealleri olan herkesin hissedeceği gibi hayatında eksik bir şeyler olduğunu hissediyor. Keşke sanatçılarda rastlanan cinsten ve aslında ne istediklerini bildikleri, hiçbir bocalama yaşamadıkları gibi yanlış bir fikir uyandıran bir tutkusu, bir saplantısı olabilseydi. Keşke kendisine dair bilgisi böyle boşluklar içermeseydi. Erkek arkadaşın annesi ondan neden bu kadar nefret etmişti? Ama Maya hem aşk hem de meslek yaşamına ilişkin ideallerini bir araya getirme umudu sunmayan hiçbir uzlaşmaya razı değil. Çok hırslı biriyim. Hayalindeki ideal erkek bu dünyada var olmayan biri. Maya'nın zevk aldığı şeylerden zevk alacak, son derece sükunet sahibi olacak ve yemek yeme üslubuyla bunu gösterecek. İnsanların iç güzelliğini anlamak için yemek yeme biçimlerine bakmak gerekiyor. Maya, Japonların spagetti yerken çıkardığı şıpırtıdan nefret ediyor. Buna karşılık kendi çorbalarını şapırdatarak içmeleri hoşuna gidiyor. Maya'nın tanıdığı insanlar arasında yemek yeme işini incelikle yapan, bunu bir sanat olarak görenlerin sayısı çok az. Maya, yaşamayı sanat haline getirmiş insanları seviyor. Asıl soru ise başkalarının sanatına hayranlık duymanın ötesinde herkesin mutlaka kendine özgü bir sanatı olup olmadığı. Hayat hikayelerini anlatan insanların hikayeye nereden başladıkları, kendilerini ne ölçüde özgür saydıklarını ve dünyanın ne kadarlık bir bölümünde kendilerini rahat hissettiklerini derhal ele veriyor. Yakın zamana kadar babalarımızın kimliği her şeyden önemliydi. İdeal insan bir çınar ağacı gibi doğduğu yere sıkı sıkıya kök salmış insandı. Atalarının yaşayıp öldüğü topraklarda yaşamak kişilik itibariyle ne kadar itici olursa olsun insana saygı ve itibar kazandırırdı. Böylece aristokratlar kökler konusunda herkesten daha avantajlı olmakla içinde yaşanan an kadar geçmişin de kendilerine ait olduğu iddiasını taşırdı. Ama bugün artık aristokratları taklit etmemiz gerekmiyor. İnsanlık tarihindeki yerimizi bulmanın bir yolu daha var. Zevklerimizin ve duygularımızın kökleri nereye dayanıyor? Burada daha başka türden, daha derinlerde yatan, kişisel soy ağacımızdan daha gerilere giden kökler söz konusu. Bunları bulmak tüm yüzyıllarda ve tüm kıtalarda gezinmeyi gerektiriyor. İnsanın Afrika ve Asya ormanlarından dünyaya açıldığı kaşiflik günleriyle günümüz arasındaki bağlantı, insanların yerleşik hayata ne kadar zaman ayırdılarsa bir o kadarını da oradan oraya gitmekle geçirdiklerine ilişkin bir hatırlatıcı olarak değerlendirilmeli. Günümüzde giderek daha çok insan dünyaya Çinli gözüyle bakıyor. Yani doğanın kendine ait bir yaşamı olduğunu, düzensizliği ve ehlileştirilmemişliği içinde güzelliğinin doğruğa çıktığını düşünüyor. Bu vizyona sahip olan ve sanatçı sıfatına erişen ilk kişi İmparator Shu'nun İsa'dan 2000 yıl önce yaşamış kız kardeşi Koşu idi. Giderek daha fazla insan Arap ve Fars kalbi taşıyor. Çünkü Orta Doğu romantik aşkın doğduğu yerdi. Avrupalılar sadece konuştukları dilin değil, seksüel hazla ilişkin modern görüşlerin büyük bölümünün de Hindistan'dan kaynaklandığını unutmayı seçtiler. Artan sayıda Avrupalı, Afrika müziği ve dansında ortak duygular keşfediyor. Sürekli seyahat etme ve kentlerin isiyle dumanından kaçma alışkanlığı, özgürlük anlayışlarının vazgeçilmez bir parçası haline gelirken, imgelemlerinde bir zamanlar tıklım tıkış kentlere doluşmuş kent sakinleriyle alay eden Moğol ve İskit göçebelerinin fantezileri yankılanıyor. İnsan doğduğu yerde kendisini dışarıda bırakılmış hissedebilir ama aslında bütün dünyada ataları vardır. Ne var ki okullarda öğretilen tarih ne bu tür bağlantıları vurgular ne de günümüz açısından en çok önem taşıyan hatıraları öne çıkaracak biçimde tasarlanmıştır. Ders kitaplarında anlatıldığı kadarıyla bugüne dek olup bitmiş her şeyi birkaç saatlik bir süreye sıkıştıran, her dakikada bir yarım yüzyılın görünüp kaybolduğu bir film yapılsaydı, dünya ay kadar gri ve kasvetli görünür, üzerindeki birkaç krater dışında ilgi çekici hiçbir tarafının olmadığı düşünülebilirdi. Bu kraterler, başlıcalarının sayısı bugüne kadar 34'ü bulan, her biri bir patlamayla ortaya çıkmış, dünyanın belli bir bölümünü ama hiçbir zaman bütününü değil, bir süre aydınlattıktan sonra sönüp gitmiş uygarlıklardır. Kiminin birkaç yüzyıllık, kiminin birkaç bin yıllık ömrü olmuştur. Öte yandan kraterleri çepeçevre saran ve göz alabildiğine uzanıp giden gri toz kümeleri görürüz. Bunlar tarih kitaplarında sözü edilmeyen insanlardır. Uygarlıkların pek yararını görmemiş, hayatları büyük ölçüde anlamsız bir işkenceden ibaret olmuş kimselerdir. Hala şurada burada birkaç volkan patlamaktadır. Ama bundan sonra ne olacağı hiç müphem değildir. Er ya da geç hepsi susacaktır. Bugüne kadar her uygarlık zamanında ne kadar muhteşem olsa da arkasında bir çöl ya da jungle bırakarak yok olup gittiğine inanmak ne kadar güç olsa da çürümüş ve ölmüştür. Böyle bir filmde Maya'ya başrol verilmesini ya da iki uygarlık arasında kararsızlıkla sürüklenen bir tahta parçası rolünden fazlasının layık görülmesini bekleyemeyiz. Maya bu filmde sorunlu çocuktur, anormaldir. Gel gelelim anormalleşenlerin tek bir uygarlığa sorunsuz biçimde sığamayanların sayısı giderek artmakta. Film normal insanların içine kendi ait oldukları uygarlıkla gurur duymaları gerektiğini, çünkü insanların köklere ve özgüvene ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Ma Mafi, filmin dramatik örgüsü, uygarlıkları tarafından sunulan nimetleri bizzat tadamamış olanların, bu uygarlığın evrimini etkileme şansından yoksun olanların, ailelerinin parasal ya da kültürel ya da manevi yoksulluğu nedeniyle geçmişin görebildikleri en uzak noktasından beri uygarlığın sunduğu şeylerden mahrum bırakılmış olduklarını bilen ve önemli şahsiyetlere hayranlık duymanın kendi tatminlerine pek katkıda bulunmadığından yakınanların hayal kırıklığına dayanmaktadır. Bu insanlar köklerini öğrenebilirler ama toprağı süsleyen bir parça haline gelmeyi, dal vermeyi, çiçek açmayı öğrenemezler. Ne kadar göz kamaştırıcı olursa olsun her uygarlığın hikayesinde hüzün vardır. Hepsinin mutluluğu göz açıp kapayıncaya kadar sona ermiştir. Bu kitabı yazmaktaki amacım umutsuzluk yaymak, amaçsız eleştiriyi ve kuşkuculuğu kışkırtmak ya da yükselme ve çöküş hikayeleri anlatmak değil. Ben ölüme ve yalnızca iki mezar taşı arasındaki boşluğu doldurmaya yarayan bir şey olarak hafızaya duyulan saplantılı ilgiyi reddediyorum. Maya'yı bir tahta parçası ya da bir toz kümesi olarak göstermeyecek başka bir senaryo kurmak da mümkün. Bu film farklı görüntülerden oluşabilir. Geçmişi gözlerimizin önünden fazla hızlı geçirirsek hayat anlamsız, insanlık musluktan akan suyun lavabonun deliğinde kaybolup gitmesi kadar beyhude görünecektir. Geçmişi bir film olarak düşüneceksek bugün bize gereken ağır bir çekim filmdir. Bugüne kadar yaşamış her insanı gökyüzünün karanlığında güçlükle seçilecek kadar da olsa bir yıldız olarak, çözülmeyi bekleyen bir sır olarak gösterecek bir film. Görüntü odağı yakın çekime kayacak, tek tek her birinin gözlerindeki korkunun şiddetini ve her birinin dünyanın ne kadarlık bir parçasını dehşete kapılmaksızın karşısına alabildiğini gözümüzün önüne serecektir. Bu insanların her birinden dünyaya düşen ışık, aidiyet duydukları ve kendilerine ait olan kişisel, özel uygarlığın gerçek sınırlarını çizen alanı aydınlatacaktır. Böyle bir düzenleme içinde insanlar arasındaki ortak noktalar ne zaman ve nerede doğduklarından çok hem cinslerine karşı yaklaşımları temelinde belirecektir. Kişinin yeri kendisini yakın hissedebildiği insanların yanıdır. Hangi çağda ya da hangi uygarlıkta yaşamış oldukları fark etmez. Bu filmin bize sunacağı sürpriz birbirlerine yabancı olduklarını sanan ama aslında öyle olmayan insanları yan yana getirmek olurdu. İlgi çekici karşılaşmalar tasarlamak mümkün. Örneğin 1920 senesinde Bretagne'ın Bijodan yöresi köylüleri yaşadıkları yerden sadece 10 kilometre ötede bir deniz olduğundan habersizdi. Köylerinin ötesindeki dünya iblislerle ve tehlikeyle dolu bir karanlık, hayatları bir anlığına yanıp sönen soluk birer mum aleviydi. 1950'de Biosfere'de Arjanton Vadisi'ne bakan bir tepede yaşayan 3000 kişi görüşlerini çevreleyen ufka hala sıcak bir yorgan gibi sarınabiliyordu. 30 yaşın altındakilerin dörtte biri 55 kilometre ötedeki yönetim merkezi New York'ta hiç ayak basmamış. Fransız uygarlığının görkemini temsilen orada bulunan ortaokulu, kışlayı, hapishaneyi, vergi memurunu ve yörenin entelektüel şahsiyeti konumundaki eczacıyı hiç görmemişti. Diğer uçta 13. yüzyılda yaşayan, Farsça ve Moğolca konuşabilen Venedikli bir tacir, Hindistan'a ve Japonya'ya yaptığı seyahatlere ilişkin izlenimlerini Fransızca kaleme alıyordu. Bu seyyah Kubilay Han'da öylesine hayranlık uyandırmıştı ki onu Çin'deki şehirlerinden birinin başkan yardımcılığına atamıştı. Marco Polo korkuyu unutacak kadar merak sahibi bir adamdı. İnsanların çeşitliliğinden gözü korkacağı yerde bundan zevk alıyor ama yine de karanlığın perdesini tam anlamıyla kaldıramıyordu. Bunu başarabilen henüz çıkmamıştır. Çözülmesi mümkün olmayan o bilmece, ister istemez insanın tüylerini ürperten o hayalet her zaman hazır bekler. Marco Polo'nun memleketi Venedik, 160 binlik nüfusuyla Avrupa'nın en büyük şehriydi. Ama aynı dönemde Çin'deki Hang Hoz 1 milyonluk nüfusa sahipti. Bugünün kentlileri için ikincisi ilkinden daha yakın bir emsal oluşturuyor. Sonunda ulaşılan aldatıcı bir galibiyet de olsa, her hayat korkuya galip gelmek için verilen bir mücadeleyi içerir. Hayvanlar kendi alanlarını korumak için nasıl kötü kokular saçarsa, görünüşte aklı başında insanlar da tekrar ve tekrar anlayamadıkları şeyden kendilerini korumak için kibir salgılamayı seçiyorlar. Kazanılan özgürlükler düzenli olarak yitiriliyor. Özgürlük alanı fazlaca genişlediğinde zihinler o denli serbest kalıyor ki insanlar yollarını kaybediyorlar. Modern çağın arayışı işte bu. Sonraki adımın ne olması gerektiği. Ölülere övgüler düzen ya da atalarından fazlasını bildikleri için bugünkü nesilleri tebrik eden ya da onları varoluş nedenlerini açıklayan yeterince kitap var. Artık tarihin taşlarını yeni bir amaçla insanları gitmek istedikleri yere çıkaran yolları inşa etmek için kullanmak gerekiyor. Bu da insanın yaşadığı uygarlığın ya da ulusun ya da ailenin bir numunesi olduğu yanılsamasından vazgeçmek demek. Bugüne kadar varlığıyla yetindiğimiz türden köklere sahip olmak artık yeterli değil. Anne ve babalardan farklı olduklarını, kendilerine özgü düşünceleri olan benzersiz bireyler olduklarını düşünen ve şiddete gömülü geleneklerden rahatsızlık duyan insanlar için atalarının kim olduğu ve nelerden gurur duyduğu bilgisi artık yeterli olamaz. Özgür olmayı isteyen insan, kişisel duygularını ve hırslarını anlayabilmek için daha geniş bir alanı, daha derinlemesine kazmak zorundadır. Yüzeye en yakın duran köklerimize ilişkin bilgimiz bize dost, eş ve meslek seçimi konusunda ihtiyaç duyduğumuz donanımı kendiliğinden sağlamadığı gibi öfkeyle, yalnızlıkla ve benzeri sıkıntılarla başa çıkmamıza da yetmez. Hangi doğrultuda yol almak istediğimizi keşfedebilmek için geleceğe işaret eden ve güncel önceliklerimizle doğrudan ilişkili olan yeni bir anılar kümesi edinmemiz gerekir. İnsanlar yaşamlarıyla ne yapabileceklerini düşünürken doğada gözlemledikleri olaylardan etkilendiler. Evrenin nasıl ortaya çıktığına ve nasıl işlediğine dair fikirleri, kişisel özgürlüklerinin sınırları üzerine kafa yorarken hayal güçlerinin daralmasına neden oldu. Kökler hakkındaki fikirler bu bakımdan iyi bir örnektir. Modern botaniğe göre kökler besini içeri almayı sağlayan kanallardan öte bir şeydir. Çünkü aynı zamanda hormon üretirler. Dolayısıyla bugün sahip olduğumuz bilgilere dayanarak kendimizi bitkilerle karşılaştıracaksak, köklerin sürekliliği sağlamaktan başka bir işlevi olmadığını varsayamayız. Ruh halleri yaratmaktaki rollerini de dikkate almamız gerekir. Geçmişten hatırladığımız her şey, nostalji ve onur duygularıyla binbir türlü yanılsama ve tutkunun serinde yıkanıyor, hatta boğulup gidiyor. Meselenin aslı, pek az insanın kökleri yardımıyla sorunlarına çözüm bulabileceğidir. Geçmişin bizimle konuşan sesi artık berrak değil. Tarihten çıkarılacak dersler konusunda herkes başka bir fikir yürütüyor. Babadan kalma anlamıyla köklerin insanlığı beslemesi, ayrıksı düşüncelerin ayrık otu muamelesi gördüğü, sökülüp atıldığı, yok edildiği sürece mümkündü. Her insanın kendi olanakları ölçüsünde, kendi usulünce çiçeklenmeye hakkı olduğuna inanılan bir dünyada yeni bir bakış açısına ihtiyaç vardır. 18. yüzyıla gelinceye kadar bitkilerin yaşamı bir sırdı. Zaman içinde dünyanın en önemli biyofiziksel süreçlerinden birinin sorumluluğunun köklerde değil yapraklarda olduğu, bitkinin besin ve enerjisini büyük ölçüde yapraklar aracılığıyla elde ettiği ve uyum sağlama yeteneğini soğuk ve kuru topraklarda hayatta kalabilmesini onlara borçlu olduğu anlaşıldı. Var olan 250 bin yaprak türü doğal ortamın sürprizleriyle başa çıkabilmenin 250 bin ayrı yoludur. Bugüne kadar cansız elementlerden canlı madde üretimi sağladığını bildiğimiz tek süreç fotosentezdir. Bu terim 1893'te ortaya atılmıştır. Yapraklardaki gözeneklerin önceki gün ne kadar kasvetli olmuş olursa olsun her sabah kendilerini gün ışığına açtığını görmek elektron mikroskobunun keşfiyle 1965'te ancak günümüz kuşağına nasip olmuştur. İnsanların yapraklara ihtiyacı olduğunu söylemek, köklere ihtiyaç duyduklarını söylemek kadar tuhaf gelebilir. Ne var ki uyum sağlama becerisine geleneğe verdiği kadar değer veren, enerjiyi, yaratıcılığı ve düşünce serbestliğini özleyen bir kuşak için hangi yönden gelirse gelsin güneş ışığını bedeninde duymak cazip bir fikir olmalıdır. Köklerden gelişen yapraklar havaya yayılan kokuyu güzelleştirmekle kalmaz, başka yaşam biçimlerinin gelişmesine de olanak sağlarlar. Bu düşünceyi insana uygularsak asıl önemli olan insanların nereden geldiği değil, nereye gitmekte oldukları, ne gibi merak ve hayaller taşıdıkları ve bunu gece ve gündüz nasıl kullandıklarıdır. Maya'nın bir bakıma özgürlüğünü elde etmiş olduğu söylenebilir. O, yanılsamaları olmadığı yanılsamasından kurtulmuş durumda. Ama arabuluculuk etme isteği, ki bu istek bu kitapta tekrar tekrar konu edilecek, çünkü kişilerimin hatırı sayılır bir bölümü bu isteği taşıyor. Onu, insanlığı oluşturan ve şu anda birbirlerine güçlükle katlanan sonsuz sayıda yıldız arasında daha yakın bir iletişim kurulabileceği yanılsamasının kurbanı durumuna düşürüyor. İnsanların birbirleriyle bir türlü anlaşamaması karşısında umutsuzluğa kapılmaktan daha anlamlı bir yol tutulacaksa yeni düşünce biçimleri ve özellikle de yeni imgeler benimsemek gerekiyor. 4. Bazı insanların yalnızlığa bağışıklık kazanması. Vergi müfettişi insanların içine korku saldığının farkında. Ama vergi müfettişini ne korkutabilir? Kendi deyimiyle devletin zulmedici bir koluna ait olmak, ne sevilmek ne de takdir görmek pek üzerinde durduğu bir sorun değil. Mesleğini insanlara açıklamayarak meseleyi hallediyor. Aksi takdirde insanlar mali işler için yardım taleplerinde bulunuyorlar. Özellikle de olabildiğince çok kazanıp olabildiğince az vergi vermek derdinde olan doktorlar. Mesleğe ilk adım attığı sıralarda Colette korku içindeymiş. Ailesi yoksulmuş, onu üniversiteye gönderecek güçleri yokmuş. Kötü imajından dolayı başvuru kıtlığı çeken vergi dairesi üniversite bursları sağlıyormuş. Bu devlet dairesinin kasvetli koridorlarına gönülsüzce attığı ilk adımları bir kreşe dalmak kadar travmatik bir deneyim olarak hatırlıyor. Ne olup bittiğini anlamıştım. Üzerime parmaklıklar kapanmış gibi hissettim. Hayatımın en kötü dönemiydi. Önümde uzanan harika bir yolun tıkandığını anladım. Colette'in seyahat etme ve dil öğrenme hayalleri varmış. Bugün macera hevesini tamamen bir kenara itmiş durumda. Seçme şansı olsaydı ne yapmak isterdi? Uzun bir sessizliğin ardından bu konuda hiç düşünmediğini söylüyor. Yaklaşık 20 senelik vergi memurluğu onu sıkı bir gerçekçi yapmış. Sayılardan örülü bir dünyada yaşamanın korkusu uçup gitmiş. Colette'in tüm tutkuları azgınlaşmasın diye titizlikle budanması gereken bir bitkiye dönüşmüş. Israrla tutkulu insanların asla tatmin olamayacağını söylüyor. Ona verilen terbiyede tutkuların yeri olmamış. Duvarcı ustası olan dedesi için arzularını gerçekleştirmenin anlamı hayatta kalmakmış. Bunu da Sicilya'dan Fransa'ya göçerek yapmış. Babası küçük bir devlet memurluğu, bir eş ve çocuklarla yetinmeyi tercih eden bir adammış. Colette, ekonomik bağımsızlığını elde etme cüretini gösterdiğinde bu başkaldırıyla sergilediği tutku ailesinin ölçülerini fazlasıyla aşıyormuş. Anne ve babası kız çocuklarının özgürlük isteyebileceğinden habersizmiş. Çok nadiren hayatta daha iyi şeyler yapabilir miyim diye düşündüğünde kendisine şöyle diyor. Sen bir hiçsin. Ama ardından cevabını veriyor. Birisi olmak için erken bir başlangıç yapman gerekirdi. Yoksul bir ailenin çocuğuysan birisi olamazsın. Vergi dairesinin koridorlarında ilgi çekici gedikler keşfettiğinden beri vergi müfettişliği korkutucu olmaktan çıkmış. Hukuk sistemi üzerine edindiği yüksek lisans diploması ile çalışma hukuku konusundaki üniversite diploması önünde kapılar ve pencereler açmış. Colette 6 sene boyunca vergi memurlarının en göz korkutucusu olarak nam salmış. Araştırmacı teftiş memuru olarak çalıştığı bu süre vergi mükelleflerinin hesaplarını pire ayıklar gibi dediklemekle geçmiş. Ne var ki bu? Rahatsız edici bir deneyim olmuş. Bu dedektifvari işin cazibesine rağmen Colette kurbanları adına üzüntü duyuyormuş. İşin en çekilmez tarafı ise serbest mali müşavirlerle yaşadığı zaman zaman kanlı geçen hesaplaşmalarmış. Küçük işletmelerin hesaplarına bakan bu müşavirlerin hem devleti hem müşterilerini kandırmakta olduğuna birçok kez tanık olmuş. Bu gibi sahtekarlara güvenen zavallı tüccarlar ne olduğunu anlamadan kendilerini vergi memurlarının karşısında buluyormuş. Hile ve açgözlülüğe tanık olmaktan, köşeye sıkışan mükelleflerin panik içinde ağlayıp sızlamalarını dinlemekten yıpranan Colette, zamanla kamu hizmetinde çalışıyor olmaktan daha çok gurur duyar olmuş. Colette için asıl mesele para değilmiş. Yapmak istediği en son şey, özel sektörden gelen cazip tekliflere teslim olmakmış. Paris'e bağlı ilçelerden birinde bir pastanenin hesaplarını araştırırken başka türlü bir korku musallat olmuş Colette'e. Pastanenin sahibi ağır hastaymış. Hesaplarda ise yığınla hata varmış. Colette amirine gitmiş ve demiş ki, ''Teftişi bırakmak zorundayız. Yoksa adamı öldüreceğiz. Zaten birkaç aylık ömrü kalmış. İşlemleri askıya alalım.'' Amir üstlerine başvurmuş ama işin insani boyutundan uzakta olan bu yetkilileri merhamete getirmek mümkün olamamış. Böylece pastane sahibine yüklü bir vergi borcu bildirilmiş. Gönderilen belge vefat etmiştir ibaresiyle geri gelmiş. Colette vergi sahtekarlıklarını araştırma işini bırakmış. Colette önceliklerinin sırasını karıştırmaktan asla korkmamış. Özel ve kamusal hayatına ilişkin öncelik sıralaması da buna dahil. Bir sonraki görevinde ülkesine yararlı olduğu duygusunu daha kuvvetli yaşama fırsatı bulmuş, belediye encümenlerine mali işlerinin yönetiminde yardımcı oluyor, yerel yönetim faaliyetlerine batıp çıkıyor, ihtiyaç duydukları hizmetleri nasıl satın alabilecekleri konusunda valilere yol gösteriyormuş. Fakat bütün ilgi çekiciliğine ve sağladığı tatmine rağmen kocasının terfi edip başka bir şehre atanmasıyla işi bırakmış. Araştırılacak yeni koridorlar her zaman bulunuyor. Colette bilgisayar eğitimi almış ve vergi uzmanlarının bilgisayar sorunlarına çözüm bulmaya başlamış. Kullandıkları sistemin karmaşıklığı karşısında afallayan görevliler ona başvuruyorlar. Colette ve 10 asistanı telefon aracılığıyla sorunu saptayıp çözüyor. Tıpkı sisli havada uçak indiren hava trafiği denetimcileri gibi. Bu işin prestiji yüksek. Ayrıca 15 günlük Paris seyahatleri ve çok sayıda eğitim kursu söz konusu. Colette ülkede bu işi yapan 6 uzmandan biri. Kendi meslek yaşantısını ayrıcalıklı diye niteliyor. Başkalarından farklı şeyler yapmayı başardım. İlgi çekici görevler çıktığında bunlara talip olmak için doğru yerdeydim. Buna karşılık daha yukarılara tırmanmayı hedeflemiyor. Colette'in bulunduğu yerden yukarısı hemen hemen bütünüyle erkeklere ayrılmış durumda. Bu mesele sadece prensipte canını sıkıyor. Mesleğinde tatminsiz kalmak gibi bir endişesi yok. Dahi olmadığınızı keşfettiğiniz andan itibaren hayatınızı düzenlemeniz gerekiyor. Hiçbir zaman bakan falan olmak istemedim. Yalnızca insanlara olabildiğince az zarar vermeye çalıştım. Mesleğinin en büyük avantajı eve döndüğünde kendisini tamamen ailesine verebilmesi. Annem çalışan bir kadın değildi. Ama benim kızımla iletişimim annemin benimle kurduğundan daha yoğun. Önemli olan çocuklarınıza kaç saat ayırdığınız değil, gösterdiğiniz ilginin kalitesi. Hemen her zaman maaşının yarıya yakınını ev işlerinde yardım almak için harcamış. Hep çalışmış olmaktan pişmanlık duymuyor. Ekonomik bağımsızlığın bir kadın için şart olduğunu düşünüyor. Ve çocuklarının bu nedenle bir şey yitirmediğinden emin. Çocukların ödevlerine yardım ediyorum. Onlarla oynuyorum, sorularına cevap veriyorum, konuşuyorum, ihtiyaç duydukları zamanı onlara veriyorum. Colette başarısıyla gurur duyuyor. Büyük oğlu son derece zeki, sevecen ve eğlenceli bir çocuk. Ülkenin en önemli görevlerine aday olmaya hazırlanıyor. Gözünü en sık üniversitelere dikmiş durumda. Kızı ise fırtına gibi şen şakrak, boynu bükük bir eş olmayacak. Hayatta bir yere gelmek istiyor ve hiçbir şeyin kendisini durduramayacağı fikrinde. Bu hikaye, üç kuşakta toplumsal merdivenin en alt basamağından en üstüne yükselmenin klasik bir örneği. Ama bu otomatik ya da doğal bir süreç değil. Aile aralıksız emek isteyen bir kurum diyor Colette. Her şeyin mükemmel olmasını beklememek çok önemli. Çiftler birbirlerinden çok şey istedikleri, taviz vermeyi reddettikleri, sabırla daha iyi günleri beklemeye bilmedikleri gün boşanıyorlar. Annesi Korsikalı olduğundan kendisini Akdenizli diye tanımlıyor. Ama bu bile aile içi yakınlığı garanti etmeye yetmiyor. Kocası Colette'in ailesiyle ilk tanıştığında durmadan kavga ettiklerini düşünmüş.